Ayrım 4, sayfa 38. Memorandum, Anders de la Motte. İkinci bölüm. David Sarac hala havada süzülüyor. Bazen öldüğünü düşünüyor. Ara sıra bundan emin bile oluyor. Bu durum onu rahatsız etmiyor. Eğer ölüm buysa bununla yaşayabilirim diye düşünüyor. Ama küçük şakasına gülme fırsatını yakalayamadan bu his kayboluyor. Beyninin artık giriş iznine sahip olmadığı yerlerinde gözden yetiyor. Bedeni bir yatakta uzanmakta, bunu yavaş yavaş anlıyor. Ancak bunun ötesinde fazla bir şey kavrayamıyor. Sadece isminin David Sarac olduğunu, bir polis memuru olduğunu ve bir çeşit kaza geçirdiğini biliyor. Odaya bir sürü insan girip çıkıyor. Genellikle onu dürtüp çekiştiren beyaz önlüklü kimseler ki bu da ölmediği anlamına gelmeli. En azından şimdilik. Ancak bazen başka kişilerin mesafelerini koruyan kimliği meçhul figürlerin varlığını hissediyor. Beyaz gömlekler ve altın sarısı rütbe sembolleriyle lacivert üniformalar, arada da birkaç koyu takım elbise. Çoğu hüzünlü ve biraz da şaşkın görünüyor. Sanki kendilerinden ne beklendiğinden emin değillermiş gibi. Ancak diğerleri çok daha huzursuz ediciler. Zindelikleri Sarac'ı korkutuyor. Yine de onlara daha yakından bakmaktan kendini alıkoyamıyor. İsmi onlardan birisinden duyuyor. Janus hakkında bildiğimiz başka bir şey var mı? Janus. İsim bilincinde süzülüyor. Gerektiği gibi rahatlayıp dinlenmesini imkansız kılıyor. Ama ne kadar hatırlamaya uğraşsa da cevap ulaşamayacağı bir yerde. Meşhur figürlerden biri bu kahrolası karmaşayı toparlamamız lazım diye fısıldamıştı ve tuhaftır ki Sarac bu anı unutmuyor. Belki de bu söz doğrudan kendisine söylenmişti. Bedeni bu yüzden mi görevini tamamladığı için mi pes etmek istemiyor? Hala yarım kalmış bazı işler olduğu için mi? Bazı işler? Halledilmesi gereken? Atıf birinin onu dürtmesiyle uyandı. Nerede olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü. Adnan'ın dairesindeki kanepedeydi. Daha doğrusu Cassandra Tindra'nın dairesinde. Adnan cenaze levazımcısındaki bir soğuk hava deposunda yatıyordu. Kafasını yastığa koyar koymaz uyumuştu ki bu oldukça sıra dışıydı. Birisi Atıf'ı yeniden dürttü. Atıf yana döndü. ''Bu nedir?'' diye sordu Tindra, Atıf'ın sağ omzundaki derin yarayı işaret ederek. Bir el büyüklüğünde buruşmuş ve rengi hafifçe solmuş bir yara iziydi. ''Eski bir dövme'' dedi Atıf. ''Babamınki gibi mi?'' Tindra minik sarışın kafasını yana eğerek ona baktı. ''Öyle sayılır'' diye cevapladı Atıf. ''Annen uyandı mı?'' Tindra başını iki yana salladı. ''Henüz değil. Ama sen çoktan kalkmışsın kendi başına.'' Tindra başını yine iki yana salladı ve bir an için ciddileşti. ''İkimiz de uyanığız amu.'' Kız güldü. ''Amcanın Arapçasını söylemişti ve Atıf bunun hoşuna gittiğini fark etti. Yorganı üzerinden itip doğruldu. ''Yani kim olduğumu biliyorsun?'' diye sordu. Bu defa kız başını aşağı yukarı salladı. ''Tabii biliyorum. Babamın telefonunda senin resmin var ve benim. Ama benim çok daha fazla var.'' ''Elbette öyle olacak.'' dedi Atıf. ''Sen çok güzel bir kızsın.'' Tindra gerçekte daha farklı. Atıf'ın annesinin bakım evindeki küçük odasında yan yana dizdiği dijital çıktılardakinden daha neşeli görünüyordu. Kızın üstünde Atıf'ın tanımadığı bir çizgi karakterin resmedildiği rengi atmış bir pijama vardı. Küçük kız saçları da acemice iki at kuyruğu da sanki kendi toplamıştı. ''Annenin tenini almışsın.'' diye düşündü Atıf, ama gözlerin babandan. ''Amu, krep yapabilir misin? Babam evdeyken hep krep yapar, reçelli ve şekerli.'' Atıf kanepeden kalkıp kızın yanağını okşadı. Kızın bir şey isterken hafifçe kaşlarını çatmasını sevmişti. Adnan da küçükken aynı şeyi yapardı. ''Elbette yaparım tatlım. Babana bildiği her şeyi ben öğrettim.'' Ağzından çıkar çıkmaz bu söylediklerinden pişman oldu. Cassandra mutfak kapısında belirdiğinde Tindra çoktan üç koca krep yemişti. ''Günaydın'' dedi Atıf. ''Hımm.'' Cassandra eğilip Tindra'yı kafasından öptü. Atıf ona baktı. Cassandra'yı o ve Adnan çıkmaya başlamadan önce tanıyordu. O zamanlar ismi Malin'di. Birilerinin gösterişsiz kız kardeşiydi. Bir çift silikon meme ve bazı başka fiziksel iyileştirmelere yetecek parayı kazanmak için şehrin barlarında köle gibi çalışıyordu. Sonra ismini değiştirmiş, unutulup giden bir reality show'un birkaç bölümünde oynamış, erotik fotomodel olarak bazı işlerde çalışmıştı. Otomobil teşhirleri, VIP etkinlikler, gece kulübünde sahne ve bununla ilişkili bazı başka işler. O günlerde oldukça çekici bir kadındı. Özellikle gece kulübü sarışınlarını sevenler için. Adnan belli ki seviyordu. Çok rağbet gören birkaç kulüpte fedailik yapmış, etrafı rahatsız eden aptal soroşların dışarı atılmasına yardım etmişti. Yakışıklıydı ve arada sırada elinden yüklü para geçiyordu. Komikti de, keyfi yerindeyse bütün odayı eğlendirebilirdi. Başka erkeklerin ağzının suyunu akıtan bir kız arkadaşa sahip olmak Adnan'a uyuyordu ve Tindra doğduğunda dünyası neredeyse mükemmel görünüyor olmalıydı. Ancak tüm bunlar artık yıllar öncesinde kalmıştı. Cassandra'nın gösterişli parıltısı da solmaya başlamıştı. Dudaklarının kenarları sigara içmekten kırışmış, cildi solmuştu. Yorgun gözlerle bakıyordu. Sol elindeki dikdörtgen takma tırnaklardan biri eksikti ve sarı saçlarının boyası gelmişti. ''Kusura bakma, kanepeden daha iyisini sunamadık sana.'' dedi. Cassandra Atıf'ın yanına gelip ocağın kenarındaki sigara paketini elinde çevirmeye başladı. ''Sorun değil, dediğim gibi bir otele de geçebilirim.'' diye cevapladı Atıf. Kadın başını iki yana salladı, bir Marlboro yaktı ve dumanını davlumbaza doğru üfledi. Tindra amcasıyla tanışmayı çok istiyordu. ''Nasıl başa çıkıyor?'' diye sordu Atıf, masadaki dördüncü krepini yemeye koyulan küçük kızı işaret ederek. ''Daha 6 yaşında.'' Cassandra omuz silkti. ''6 yaşına dair ne kadar çok şey hatırlıyorsun.'' ''Hatırlamak isteyeceğimden fazlasını.'' diye düşündü Atıf. ''Bu arada bu akşam işim var, birkaç saat bebek bakıcılığı yapabilir misin?'' ''Elbette, hiç sorun değil.'' diye yanıtladı Atıf. ''Sen idare edebiliyor musun peki?''
''Parasal olarak mı? Eh, ne bekliyorsun ki?''
Cassandra yeniden omuz silkti.
''Adnan sana, Blontown'da açmayı düşündüğü spor salonundan hiç bahsetmiş miydi? Ya da tüm birikimimizi oraya yatırdığından?''
Atıf ağır ağır kafasını iki yana salladı. ''Adnan da konuşmayalı uzun zaman oldu.''
''Her zamanki gibi o işi de berbat etmeyi başardı.'' dedi Cassandra. ''İnşaat yavaş ilerlediği için sabırsızlandı ve işleri hızlandırmak için borç para aldı. Salon nihayetinde harika oldu ama Adnan'ın hisseleri çoktan elden çıkmıştı. Nasıldı bilirsin, herkese mavi boncuk dağıtırdı. Çok sosyaldi ama sabır asla güçlü özelliklerinden biri değildi.''
Cassandra neredeyse gülümsemeye benzeyen bir ifade takındı.
''Adnan hiçbir zaman gerçekleşmeyen harika fikirlerle doluydu.'' diye devam etti. ''Hep bir şeylere doğru ilerliyor, hiçbir yere varamıyordu, anlıyorsun değil mi?''
Sesi ciddi ya da en azından olması gerektiğinden daha ciddiydi.
''Ama benim kendi gelirim var, bize yardımcı olabilecek arkadaşlarım da var, yani iyiyiz.''
''Anladım, yarın çok kişi gelecek mi?''
''Evet, ben de seninle bu konuyu konuşacaktım.''
Cassandra sigarasını bulaşıklıktaki yarı dolu bir kahve kupasına attı. Başka izmaritler de orada hali hazırda yüzmekteydi.
''Cenazeyi birkaç gün ertelemek zorunda kaldık. Önce polisler cesedi bırakmak istemedi, sonra levazımatçının başka işleri çıktı ve o da işimle çakıştı. Seni aramaya çalıştım. Faysal denen o adamla konuştum yine, patronunla. Ama çoktan oradan ayrılmıştın. Burada kalabilirsin diye devam etti Cassandra ama geri dönmen gerekiyorsa dert değil. Dediğim gibi idare ediyoruz.
Bir sigara daha çıkarıp paketi Atıf'a uzattı. Atıf başını iki yana salladı.
Bıraktın mı?
Atıf cevap vermedi. Dönüş biletini yarım bırakmak zorunda kaldığı işi, düzenli küçük evini ve küçük bahçesinin tepesindeki yaldızlı gökyüzünü düşündü. Tindra kreplerin sonuncusunu bitirmeye çalışırken bir şarkı mırıldanıyordu. Atıf yeniden Cassandra'ya baktı. Onun Adnan'dan bahsederken ki ses tonundan hoşlanmadığını düşündü. Hele ceset değişinden. Ne tür arkadaşların ona yardımcı olduğunu merak etti. Sorun değil dedi, biletimi değiştirebilirim. Atıf arabayı gördüğünde eve dönüyordu. Büyük, koyu renkli bir Audi, sokakta apartmandan uzak bir yere park edilmişti. Ama Atıf'ın alarm zilleri hemen çaldı. Dışarıda fazla değil, en fazla 10 dakika kalmıştı. Ön kapıyı güvenli bir biçimde kilitlemiş ve ceketini giymekle bile uğraşmamıştı. Tindra'yı bir saat kadar önce yatırmış, nazikçe aldığını öpüp tıpkı kendisine söylendiği gibi eski CD çalardan kızın en sevdiği masalı açmıştı. Sonra salona kurulmuş ve reklamlarla dolu televizyon kanalları arasında dolanmış, derken kitap torbasının hala otoparktaki kiralık arabada olduğunu hatırlamıştı. Alman'ın 5 dakikadan fazla sürmeyeceğini düşünmüştü. Tindra uyumuştu ne de olsa. Cassandra da gece yarısından önce dönmeyecekti. Soğuk tenini ısırıyor, daha da acele etmesine sebep oluyordu. Ama Audi'yi orada park etmiş halde görünce yavaşlamış ve neredeyse durmuştu. Dışarı çıktığında araba orada değildi, bundan emindi, gözden kaçırmasına imkan yoktu. Bir gözetleme arabası olabilirdi ama hem modeli hem de parlak büyük boy jantları sebebiyle Atıf buna ihtimal vermedi. Bir polis arabası olmak için fazla pahalı ve gösterişliydi. Ne var ki binanın girişini izlemek için kusursuz bir yere park edilmişti. Motor kapalıydı ama arabanın içinde birisi, hatta buğulanmış camlara bakılırsa belki de birden fazla kişi vardı. Atıf oralı olmamalıydı. Planladığı gibi sokağı hızla geçip daireye girmeli, kapıyı kilitleyip kitaplarına dalmalıydı. Bu mahallede en az 50 apartman vardı. Yani arabadaki her kimse Atıf'la ilgileniyor olması çok düşük ihtimaldi. Yine de araca daha fazla yaklaşmaktan kendini alamadı. Sokak lambalarının altındaki ışık yüzmelerinden elinden geldiğince kaçmak için bir ayağını karlı çimlere basarak kaldırımın uzak tarafından yürüdü. 10 metre kalmıştı ki bir gürültü duydu. Çok kısa süren mekanik bir uğultuyu, küçük bir klik sesi takip etti ve arabanın camlarından biri ağır ağır açıldı. Atıf durmadı, gözlerini kaldırımdan ayırmayıp yürümeye devam etti. Artık arabanın içinde hareketlenmeler olduğunu fark edebiliyordu. Sürücü koltuğunda oturan birinin silüeti, derken ön koltuklar arasında hareket eden bir başkasının silüeti, 2 metre, 1 metre, yarım metre. Atıf arabanın yanından geçti ve dikkatlice içine baktı. Penceredeki aralıktan birinin iniltisini duydu ve birden tüm bunların düşündüğünden çok daha farklı bir durum olduğunu anladı. Kapıya doğru yürümeye devam ederken neredeyse kendi kendine sırıttı. Fakat sonra arabadaki kadının ona tanıdık geldiğini fark etti. Ceket, dar deri pantolon, uzun ve boyası gelmiş platin sarısı saçlar. Keşke bu kadar meraklı olmasaydım diye düşündü. 3. Bölüm. Sarraç, beyaz önlüklü kadının ağzının oynadığını görebiliyordu. O da ara sıra bir kelimeyi anlıyor ve olaylar gibi başını salladığını fark ediyordu. Sanki bir süredir konuşuyorlardı, kafası bir tuhaftı, sanki çamurla dolmuştu. Kalp atışlarını hissedebiliyordu. Korku. Kimdi bu kadın? Hangi cehennemdeydi? Bu son sorunun cevabı basitti. Gri plastik zemin, işlemeli sarı duvar kağıdı, tavanda benekli karolar. Ve ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, gizlenmesi imkansız olan o kendine özgü hastane kokusu. ''Daha önce de birkaç defa konuştuk David, hatırlıyor musun?'' diye sordu önlüklü kadın. Sarac'ın kafası yine aşağı yukarı sallandı, odaklanmaya çalışarak kadına baktı. Geniş alın, uzun ve ak düşmüş saçlar, koyu çerçeveli gözlükler, üst dudakta ufak bir yara. Muhtemelen 50'lerindeydi, siması tanıdık geliyordu. Ama Sarac onu eşleştirecek bir anı bulamıyordu. Düşünceleri hala cansızdı. Derin, uykudaymış da gözlerini yeni açmış gibiydi.
''İsmimi hatırlıyor musun David?'' diye sordu kadın.
''Hayır, üzgünüm.'' dedi Sarraç. Kelimeler ağzından beceriksizce çıkıyordu. Sanki harfleri birleştirmek yerine tek tek söylüyordu.
Benim adım Jill. Jill Westman. Buradaki nöroloji bölümünde başhekimim. Neden burada olduğunu hatırlıyor musun?
Hayır. Bedeni onun için hala erişilemez durumdaydı. Ama üstün kere de olsa şöyle bir kontrol etmeyi başarabildi. Göğüs kafesi ağrıyordu. Sol kolu bir askıdan pelte gibi sarkmıştı. Gövdesi ve midesi sarılmış ya da dikilmiş gibi sımsıkıydı. Bir de baş ağrısı vardı. Gümbür gümbür nabzı gibi atan, daha önce hiç hissetmediği bir baş ağrısı düşüncelerini bulanıklaştırıyordu. Doktor Westman bir tabure çekip yatağın yanına oturdu. Önlüğünün üst ceplerinin birinden küçük bir not defteri çıkardı.
Ufak bir felç yaşadın David. Neredeyse 2 hafta oluyor. Beyninin sol kısmında bir kanama oldu. O sırada araba sürüyordun ve bilincin kapandı. Söderle'den tünelinde kaza yaptın.
Sarac doğrulmaya çalışsa da bedeni ona itaat etmedi. Ne diyordu bu kadın, felç mi? Hayır hayır, felç yaşlı adamlara inerdi. Tanrı aşkına, onun yaşı daha... Baş ağrısı kötüleşti. Hali hazırda sisler içindeki düşüncelerini daha da belirsizleştirdi. Doktor onun tepkisini fark etmiş gibiydi.
Çarpışma şiddetliydi dedi. Kurşun geçirmez yelek giymiyor olsan ve bilincin hali hazırda kapalı olmasa muhtemelen ölecektin.
Sarhoş araba kullanmak dedi Sarhoş durup dururken, sebebini kendisi de bilmeden.
Nasıl yani David?
Düşünmek için birkaç saniye durması gerekti. Ağzından sisli beynine doğru düşünce silsilesinin izini sürmeye çalıştı.
Sarhoş sürücüler neredeyse hep kurtulurlar dedi yavaşça, her kelimeyi tartarak. Sesi hala tuhaf geliyordu, kendisinin değilmiş gibi.
Doktor Westman başını sallayarak onayladı.
Doğru, rahat kaslar gergin kaslar gibi hasar görmez. Bunu hatırlaman ilginç.
Defterine bir şeyler yazdı. Nasıl diye mırıldandı Sarhoş. Ne zaman? Olanları artık anlamaya başlaması gerektiriyordu ama her şey tam aksi yönde seyrediyordu. Kusacak gibiydi. Baş ağrısı da giderek kötüleşiyordu ve korkmaya başlıyordu. Felç, beyin kanaması.
Dediğim gibi neredeyse 2 hafta kadar önce dedi Doktor Westman, ama Sarhoş bir şeyler söylemeye çalışınca durdu.
Sarhoş konuşamayınca devam etti.
Geldiğinde çok kötü durumdaydın David. Durumunu stabilize etmek için seni 1 haftadan fazla uyuttuk. En ciddi sorunlara odaklanarak başladık. Kanı boşaltıp kafandaki basıncı azalttık. Sonra diğer yaralarınla ilgilendik. Sol köprücük kemiğin kırılmış, dalağın da parçalanmıştı. Kaburgalarının birçoğu kırık ve ciddi morarmalar var. Ancak çarpışmanın ne kadar kötü olduğu düşünülürse aslında oldukça şanslı olduğu söylenebilir.
Durakladı ve Sarhoş'a bu bilgileri sindirmesi için birkaç saniye veriyormuş gibi not defterine göz attı.
Pazartesi günü bir beyin ameliyatı daha yaptık diye devam etti. Kalan kan pıhtılarını temizledik. Sen ve ben ilk defa önceki gün konuştuk.
Sarhoş'a muhtemelen tıp fakültesinde öğrendi ve o zamandan beri geliştirdiği nazik, sıcak bir gülümsemeyle baktı. Bu kadın neden bahsediyordu?
Lanet olası 3 gündür uyanıktı. Başını 2 yana salladı, bu defa sertti. Sanki o gıcık gülümseyişi aklından atmaya çalışıyordu, ansızın öfkelenmişti.
Olamaz diye bağırmaya çalıştı ve bir kez daha oturmayı denedi. Keskin, yakıcı bir acıyla elini başına koydu. Nabzı şakaklarını dövüyordu. Sağ eli istediği şeyi yapmaya isteksizmiş gibi kenara kaydı. Kafasına 2 kat gazlı bez sıkıca sarılmıştı. Saçları kazımışlardı. Berbat görünüyor olmalıydı.
David, beynindeki şişlik yavaş yavaş iniyor dedi doktor, ama kısa süreli hafızanı etkilemesi muhtemel. Son birkaç günü bu yüzden hatırlamıyorsun. Bu beklenen ve büyük ihtimalle düzelecek bir durum.
Doktor Westman sustu ve not defterini yeniden açtı. Sanki az önce söylediklerini Sarhoş'un özümsemesini bekliyordu. Soruları vardı, bir sürü sorusu. Sonsuz sayıda sorusu. Mesela, kahretsin, kahretsin, kahretsin. Baş ağrısı beynine tamamen hakim olmadan önce sakinleşmeliydi.
Birkaç soru sormak istiyorum. Genel olarak iyileşme sürecinde nerede olduğumuzu görmek için hepsine hemen cevap veremezsen dert etme diye devam etti doktor.
Sarraç hala bir şey diyemiyordu. Bunun yerine başını sallayıp onayladı. Bir yandan da nabzını yavaşlatmaya çalıştı. Az da olsa işe yarıyordu sanki.
Hangi ayda olduğumuzu biliyor musun David?
Sarraç cevap vermeyince doktor,
hangi mevsimde olduğumuzu peki diye ekledi.
David deniyor ama kelimeleri bulamıyordu. Bunun yerine kafasına imgeler getirmeye çalıştı. Bir takvim, bir gazetenin tarihi, bir cep telefonunun ekranı.
Aniden hatırladı. Kar.
Asfaltı kaplayan iri kar taneleri arabanın ön camını da bir battaniye gibi örtmüş. Farlar kardan yansıyor. Onu kör ediyor. Başına bıçak gibi saplanıyor.
Kış dedi. Aferin David, doğru.
Sarraç başını yastığa yasladı yine. Biraz olsun rahatlamıştı. En azından tamamen kopup gitmemişti. Birazcık sakinleşebilse, bu aşağılık baş ağrısı birazcık hafiflese her şey belirginleşecekti.
Hangi yılda olduğumuzu biliyor musun David?
Elbette dedi. 2011. Doktor Westman bir şey demeyip sadece kısa bir not aldı. Ancak beden dilinde bir şey değişmişti. Hayır, pardon, 2012. Elbette 2012 demek istedim diye çabucak düzeltti kendini. Kadın başını kaldırdı. Yine o rahatsız edici, sempatik gülümsemeyle baktı.
Aralık 2013'teyiz David.
Ne?
12 Aralık 2013, Perşembe.
İmkansız. Yani?
Sarraç bir kez daha doğrulmak istedi. Güçsüz sağ elini yatağa bastırıp kalkmaya çalıştı fakat başaramadı.
Neredeyse dengesini kaybediyordu. Vazgeçip kendini yastığa geri bıraktı. Baş ağrısı bir vites arttırdı, sonra bir tane daha. Sarraç gözlerini sımsıkı kapadı, sonra ağır ağır açtı. Tavandaki floresan ışık titriyordu.
Kazadan öncesiyle ilgili son hatırladığın şeyleri bana anlatır mısın David?
Elbette diye mırıldandı Sarraç. Rahatlıkla diye ekledi birkaç saniye düşündükten sonra.
Ama bu doğru değildi. Gerçeğin yanından bile geçmiyordu.
Kazadan öncesi. Kalbi birden deli gibi atmaya başlamıştı. Felç, trafik kazası, öncesi, Aralık 2013, kaza öncesi, Aralık 2013, kahretsin.
Önemli değil David dedi Doktor Westman bir elini onun omzuna koyarak. Gel biraz geri saralım. Bu genelde işe yarar. Bana isminin ne olduğunu söylemeye çalış.
David, George, Sarraç dedi hızla. Kelimeler paniğini biraz olsun azaltmasına yardımcı oldu.
Peki kaç yaşındasın?
35. Sarraç rahat bir nefes aldı. Düşünmeye çalışmadığında sorun yoktu. Cevapları otomatik olarak vermesi yeterliydi.
Nerede yaşıyorsun?
Bir kastan. Rostransgatan, 26 numara, 3. kat.
Aile?
Annem ve babam öldü. İkiz kardeşim Elizabeth Kanada'da yaşıyor. Durakladı. Ontario diye ekledi ve birden çok daha sakin hissetti. Şüpheleri yersizdi. Kahrolası bir bitkiye dönüşmemişti. Zihni sisliydi elbette ama tamamen kopmuş da değildi. Tüm bunlar çok geçmeden sona erecek ve her şey yerli yerine oturacaktı.
Arkadaşlarım ve meslektaşların seni buraya görmeye geldiler. Seni önemseyen çok insan var David. Bana işin hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?
Ben bir polis memuruyum dedi Sarraç.
Ne çeşit bir polis memuru David?
İstihbarat birimi, gizli haber kaynaklarıyla ben ilgileniyorum, muhbirler. Birden durdu, içinde yeni hisler uyanıyordu. Bunları tanımlaması birkaç saniye sürdü. Huzursuzluk, utanç, büyüyen bir tehlike duygusu. Baş ağrısı aniden iki katına çıkıp onu gözlerini kapamaya zorladı. Bir an kusacağını sandı. Kelimeler başıboş halde kafasının içinde gidip gelmeye başladılar. Ne? Çeşit? Bir? Polis? Memuru?
Peki bu iş neleri kapsıyor diye sordu doktor. Yani muhbirlerle ilgilenmek.
Sesi birden çok uzaktan gelmeye başlamıştı. İsmi neydi bu kadının? Felç geçirdin, Söderlerden tünelinde arabanı çarptın ve şimdi hastanedesin. Bugün Perşembe, 12 Aralık. Doktorun ismi de
V ile başlayan bir şey.
Kendini inanılmaz bitkin hissetti, gözlerini zor açık tutuyordu.
Önemi yok David, acele etme. İlerleme kaydetmiş durumdasın, biraz dinlen, yarın devam ederiz.
Doktor ayağa kalkarken sandalye gıcırdadı, yavaş yavaş uykuya daldığını hissediyordu. Sırlar diye mırıldandı Saraç. Kadın neredeyse kapıya varmışken. Ben sır topluyorum. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 51.